6. Ayrım.
14. Muhtarın karısı ayak seslerini işitince başını kaldırıp baktı. Sen misin dede, o olduğunu bile bile. Ölümden geliyor gibisin. Hiç haber yok mu güvercinden? Avlu kapısı gıcırdadı bu sırada. Dönüp baktılar, bekçiydi. Soluk soluğa muhtara doğru koştu. Ne var ne yok dedi muhtar. O köyde. Kim, güvercin mi diye sordu kadın. Karışma sen dedi muhtar, gir içeri. Avlu kapısına yürüdü, bekçi de arkasından. Nerede şimdi? Evde, pencerenin dibinde oturuyor. Ne yaptı bugün, izledin mi? Hep oturdu. İnsan otururken bir şey yapmaz mı? Elinde kağıtlar vardı. Nasıl kağıtlar? Bekçi elinin birini boşluğa uzattı. Kağıtları tanımlayacaktı ama şaşırdı. Nasıl tanımlanabilir diye düşündü sonra. Ve havaya tuhaf şeyler çizdi. Kağıtlar dedi yutkunarak. Kağıtları unutma dedi muhtar. Aklının bir köşesine yaz. Bekçi başını salladı. Yavaş yavaş çöken akşam karanlığında köy meydanına doğru yürüyorlardı. Sokakları kayalıklardan inip gelen çan sesleri doldurmuştu. Sürülerin dönmesini bekleyen kadınlar avlu kapılarının önüne çıkmış kendi aralarında konuşuyorlardı. Muhtarla bekçi geçerken susuyorlardı nedense. Birbirlerini unutup kayalıklara bakıyorlardı. Muhtarlık odasının önüne vardıklarında muhtarın yüzü karmakarışıktı. Biliyor musun diye mırıldandı birden. Bilmiyorum dedi bekçi. Bu köylüyü sayarak teslim etmediler bize. Bekçi şaşırmıştı. Muhtarın ne demek istediğini anlamadan dalgın dalgın köy meydanına baktı. Birbirine karışan koyun sürüleri ortalığı toza dumana boğmuştu. Birkaç çocuk ince çığlıklar atarak koyunlara binmeye çalışıyordu. Askeren diyebilir misin sen dedi muhtar. Adını duymuşum. Nasıl biri? Burma bıyıklı. Güldü muhtar. Gülesi değildi ama kendini tutamadı. Her sorunun yanıtı yıllar önce hazırlanıp insan aklının bir köşesinde bekletiliyormuş gibi geldi ona. Demek burma bıyıklı. Bekçi başını salladı. Muhtar hala gülümseyen gözleriyle onun bıyıksız yüzüne bakıyordu. Peki dedi, sana bir soru sorayım öyleyse. Hiç düşündün mü? O koskoca asker Hamdi'nin, yani 9 karısının koynunu bir gece bile boş bırakmayan o burma bıyıklı herifin çocukları kimdir bu köyde? Bekçi şaşırarak baktı muhtara. Şimdiye dek hiç düşünmemişti bunu. Bir süre öylece hiç kıpırdamadan durdu. Sonra karanlıkta eriyen evlere çevirdi yüzünü. Kapıları, pencereleri tek tek süzdü. Geldiler dedi muhtar. Köy meydanına 2 atlı girmişti. Karanlıkta beyaz kelebek gibi uçuşan birkaç topuk aceleyle yaklaşırken nan sesleri rüzgara kapılıp arada bir uzaklaşıyordu. Yaklaşan görüntüyle uzaklaşan ses arasında sıkışıp kalmış 2 atlı hayaletiydiler sanki. Hiç gelmeyecek, orada ilk görüldükleri noktada koşup duracaklardı. Gene de belki saatler sonra muhtarlık odasının önüne gelip durdular. Konuşun dedi muhtar. Her yere baktık diye soludu atın üstündeki karaltılar. Evet, ne gören var ne bilen. Muhtar defolun anlamında elini salladı. Atlılar havaya sıcak bir ter kokusu saçarak geri döndü hemen. Pencerelerden sızan kandil ışıklarını kıra döke karanlığa karıştılar. Muhtar hala onların geldiğine ve böyle bir haber verip gittiklerine inanamıyordu. Düş gibi diyordu içinden. Gelmediler sanki. Belki de gerçekten gelmediler. Ben düşündüm onları. Düşledim. Ne biri Ramazan'dı ne öteki Mustafa. Bekçi dikildiği yerde hiç kıpırdamadan karanlığa bakıyordu. Derken muhtarın beklemediği bir anda güvercin de kayboldu dedi içini çekerek. Asker Hamdi'nin çocukları gibi. Kapı çenen diye homurdandı muhtar. Kayboldu deme bana. Hem asker Hamdi'nin kendisi var mıydı bakalım? Sustular. Bekçinin kafası karışmak üzereydi. Belki sen bile yoksun dedi muhtar daha da öfkelenerek. Bekçi sarsıldı. Artık kafası karışmıştı. Sağ elinin ayasıyla mavzere dokundu yavaşça. Serindi. Derin bir soluk aldı. Kendi varlığından kuşku duyması gücüne gitmişti aslında. Biraz da komik olmuştu ki belli belirsiz gülümsüyordu. O Oysa bu durum muhtarın hiç hoşuna gitmemişti. Yok olmaktan zevk alırmış gibi sırıtma karşımda diye çıkıştı ona. Git cennetin oğlunu gözetle. Bak bakalım karanlığı fırsat bilip evden çıkacak mı? Çıkacaksa nereye gidecek? Bekçi yürüdü. Birkaç saat sonra karanlık bir saçak altına dikilmiş cennetin oğlunu gözetliyordu. Soluk alıp verişlerini ertelemişti kimi zaman. Yalnızca göz kesilmişti. Şimdi gene öyle kirpiklerini kırpmadan sinsi sinsi bakıyordu. Cennetin oğlu üst kattaki odaların birindeydi. Kandili pencerenin önüne koymuş olmalıydı ki kendisi görünmese de gölgesi gerideki duvara vuruyordu. Eğilip doğruluyordu arada bir. Devleşip tavana doğru uzuyordu. Birkaç kez kaşla göz arasında kayboldu sonra duvar uzun süre toprak bir ayna gibi boş kaldı. Derken kucağında bir deste kağıtla geldi cennetin oğlu. Pencerenin dibine oturup yazmaya başladı. O yazdıkça uzadı gece, büsbütün koyulaştı. İkide bir başını kaldırıp dışarıdaki karanlığa bakıyordu. Saçak altında dikilen bekçiyi görmüştü sanki. Onun duvara yaslanışını, gizli gizli sigara içişini, kim zaman da yüzünü çevirip sağa sola bakışını izliyordu. Bekçi ayak değiştirdi. Büyüyen bir tedirginlik vardı içinde. Gözetlerken gözetlenmenin tedirginliği. Bunu düşünür düşünmez yorulmuştu. Mavzeri duvara dayayıp usulca çöktü. O sırada köy derin bir sessizliğe gömüldü nedense. Yok gibi. Tüketilmiş gibi ya da yaşana yaşana. Bekçi kimseyi düşünmüyordu artık. Ansızın ucu dibi bilinmez bir boşluğa kaymıştı. Her şeyi bırakıp gidiyordu sanki buralardan. Dönmeyecekti. Elleri yoktu. Ayakları sonra burnu. Rüzgar hafif hafif esmese belki teni de olmayacaktı. Belki de uçuyordu şimdi. Az sonra bir yere düşüp orada kalacak ve derin bir uykuya dalacaktı. Gözlerini ne zaman açacaktı kim bilir? Açtığında mermer kaplı kocaman bir binada mı bulacaktı kendini? Parmağında zillerle. Çevresinde fısıltılı bir kalabalık. Cıngıl nuruyla beslenmiş bir karınca sürüsü izi gibi silik, uğultulu ve karanlık. İçlerinde kimler yok ki? En önde muhtar, sağında Ramazan, solunda Mustafa. Ramazan, Ramazan değil. Ferik eşkıya belki de. Mustafa, Mustafa değil. Asker Hamdi gözlerindeki Fatma'yla. Derken bir bağ evi Fatma'nın duruşuna yıkılmış. Asker kaçaklarının eli mavzerli, yorgun korkuları. Ama Hamdi'nin 9 karısıyla bir avlu dolusu çocuğu ortada yok. Ne var ne yok? İrkildi bekçi. Muhtarın nereden çıktığını anlayamamıştı. Bir şey yok dedi. Cennetin oğlu dışarı çıkmadı evinde. Başını salladı muhtar. Sonra ansızın cennetin evine doğru yürüdü. Bekçi bu ani davranış karşısında ne yapacağını şaşırmış. Bir yandan muhtarı izliyor, bir yandan da onun gerçek muhtar olup olmadığını düşünüyordu. Çünkü ona göre olup bitenler hiç de mantıklı şeyler değildi. Bunlar bir deli düşüne benziyordu daha çok. Bir oyuna, belki de bir çılgınlığa dönüşüyordu. Öyle ki mazeri nasıl tutması gerektiğini bile kestiremiyordu bekçi. Kimi zaman omuzuna asıyor, kimi zaman da elini alıyordu. Kapıya varıp dayandıklarında gece damlaları sürükleye sürükleye arkalarından gelmişti sanki. Karanlığa batmış bir köyle kapı arasında sıkışıp kalmışlardı. Artık öyle bir noktaya gelmişlerdi ki dönmek şöyle dursun, bunu düşünmek bile mümkün değildi. Bu yüzden muhtar istemeye istemeye yumrukladı kapıyı. Gümbürtüler köyün öteki ucuna dek yayıldı ve bekçiye öyle geldi ki köy karanlığın içinden doğrulup her şeyiyle onlara baktı. Minderlerinde uyuklayan ihtiyarlar ürperdi belki, çocuklar sıçradı ya da bütün bunlar olmadıysa bile kimi hayvanlar ahırlarda kulaklarını dikip tepiştiler. Sonra tıkırtılar geldi içeriden. Yaşlı bir kandil cennetin gölgesini duvarlara çarpa çarpa yaklaştı. Kim o? Benim aç. Usulca açıldı kapı. Cennet başörtüsünden taşan bembeyaz saçlarıyla eşikte dikiliyordu. Ne var? Muhtar susup cennetin çıplak ayaklarına baktı bir süre. Kız nerede? Kim? Kız. Cennetin yüzü uzaklardan karanlıkta parlayan mavzeri süzüyordu. Ama muhtarın sabrı tükenmişti. Onu kenara itip içeri daldı. Bekçi de arkasından. Alacakaranlık merdivenleri birlikte çıktılar. Cennet'in oğlu odanın kapısına çıkmış onlara bakıyordu. Güvercin nerede diye bağırdı muhtar. Delikanlı öylece baktı. Söyle nereye kaçırdın? Kimseyi kaçırmadım ben. Muhtar odaya dalıp sedirdeki kağıtlara doğru yürüdü. Tek tek baktı hepsine. Alt üst etti. Kimisini kandilinin ışığına tutup uzun uzun inceledi. Bunlar ne diye sordu sonra. Mektup dedi Cennet'in oğlu. Muhtar onu işitmemişti sanki. Elindeki kağıtlarla tıpkı bir uyur gezer gibi odanın içinde o köşeden o köşeye gidip geliyordu. Bekçi kararsızdı. Onun peşinden yürümüyordu ama dikildiği noktada durduğu da söylenemezdi. Yarım adımlarla yavaş yavaş bir daire çizmeye başlamıştı. Odanın ortasında yalnızca onun görebildiği tuhaf bir nesne vardı da çevresinde dolaşıyordu sanki. Cennet'in oğlu sırtını kapı pervazına dayamış, olup bitenleri izliyordu. Bu haliyle oyuna katılmak için sıra bekleyen uysal bir oyuncuya benziyordu. Derken muhtar hızlı adımlarla kapıdan çıkıp öteki odalara daldı. Nemli karanlıklara, nohut çuvallarının arkasına, merdiven altına, ambara, tahta dolapların içine. Tek tek baktı. Onu muhtarlık odasına götür dedi bekçiye. Cennet'in oğlu sessizce mahzenin önünden yürüdü. Anası titreyen bacaklarıyla merdiveni çıkmış onlara bakıyordu. Başörtüsü elindeydi ve eteği birlikte uçuşan saçlarıyla Cennet'ten çok bir meleğe benziyordu o anda. Bu yüzden susuyordu belki de. Ağzını açıp tek hece konuşamıyordu. Bana bak Cennet kadın dedi muhtar merdivenin başında birdenbire durarak. Bir bildiğim varsa şimdi söyle derim ben. Çünkü sabaha geç kalabilirsin. Şunu da unutma ki yeryüzünde gecikmişliğin ilacı yoktur. Ne bildiğim olacak dedi kadın. Vardır vardır hele sen düşün. Bildiğin yoksa sezdiğim vardır elbet. Anasın. Yok dedi Cennet. Sezdiğim de yok. Bırak oğlumun yakasını. Muhtar basamakları inmeye başlamıştı. Cennet elindeki kandili yere bırakıp oracağa oturmuş merdivenden aşağıya bakıyordu. Çaresizlik gözlerini kör etmiş senin diye mırıldandı. Kalktı sonra titreye titreye tahta döşemeleri yürüyüp çardağa çıktı. Karanlıkta köy meydanını aradı gözleriyle. Köyü aradı ev ev, sokak sokak ve her yeri görüp dokunmak hatta kucaklamak istedi. Ama yeryüzünde zifiri karanlıktan başka bir şey görünmüyordu. Ellerini boşluğa uzatıp birkaç adım daha attı. Belki de dedi kendi kendine köy hala yerinde de ben yerimde değilim artık. 15. Berber gözlerini dikmiş koltuktaki adama bakıyordu. Kim bilir kaçıncı uykusunda dedi fısıltıyla. Yanıt vermedim. Birinin uykuya dalması dükkandaki sessizliği derinleştirmişti. Makaslardan usturalara, pudra ve parfüm kokularına, kolonya şişelerine, fırçalardan havlulara, duvarlara, hatta şofbendeki suya kadar her şey öyle ya da böyle biraz uykuluydu. Belki rüya da görüyor dedi berber. Kısa bir sessizlik oldu sonra. Hangimizden doğduğu bilinmeyen bir şey. Dükkanı içindekilerle birlikte avuçlarına hapsedip bıraktı. Soluk soluğa kalmış, göz ucuyla yanımda oturan berbere bakıyordum. Belki de rüya görüyor, dedi berber. Bunu ikinci kez söyleyip söylemediğinden emin değildim. Zaman ikimizi ayrı ayrı kuşatıyordu sanki. Evet, dedim gene de, belki rüya görüyor. Ama uyandığında anımsayabilecek mi bakalım? 16. Kapı açılır açılmaz bekçi ayağa kalkmıştı. Ama Cennet'in oğlu duvar dibindeki sandalyede içeriye dolan öfkeyi umursamadan öylece oturuyordu. Kalk lan diye kükredi bekçi. Cennet'in oğlu kalkarken muhtar oturdu. Arkasına yaslanıp sustu bir süre. Sessizliğin odayı doldurup karşısında dikilen delikanlının yüreğine dek dayanmasını istiyordu. Mektuplar masanın üstünde dirseğinin hemen birkaç parmak ötesindeydi. Birer delildi onlar. Gerçi neyin delili olduklarını bilmiyordu henüz. Hele bir okusun öğrenecekti. Ne yaptığının farkına varamadan bir sigara yakıp ilk nefesi çekmişti ki kalın kalın öksürdü. Önce yarattığı sessizliği böyle hesapsızca bozduğu için öfkelendi kendine. Sonra vazgeçti. Olsundu. Belki öksürmesi de gerekiyordu sessizliğin kendiliğinden yayıldığını kanıtlamak için. Hem bekçiyle birlikte Cennet'in oğlu da gözlerini ona dikmişti öksürürken. bir şey söylenecek mi diye beklemiş, ardından da hiçbir şey işitememenin sıkıntısına düşmüştü. Bir bakıma çizgileri silinmiş, daracık bir boşluktu o sıkıntı. İnsanı büsbütün boğmasa da geçici olarak afallatabilirdi. Muhtar, sessizlikten yontulmuş bir tanrı heykeli gibi masada hiç kıpırdamadan otururken, bekçi gitgide acımasız bir bekçiye dönüşmüştü. Orada cennetin oğlunun bir adım gerisinde dikilmek onu pişiriyordu sanki. Bedeni zamanın en küçük diliminden en küçük dilimine akarken yavaş yavaş katılaşıyordu. Değişik giysilerle, değişik muhtarlar ve değişik adlarla binlerce yıldan bu yana aynı noktada dikiliyordu. Belki de artık o noktanın çocuğuydu ve taşlaşmıştı. Sonunda muhtar yutkunarak cennetin oğluna döndü. "Kızı ne yaptın?" dedi son kez sorarcasına. Cennetin oğlu, "Deli misiniz, nesiniz?" diye mırıldandı. "Benim onunla hiçbir ilgim yok." Muhtar sinsi sinsi güldü. Daha doğrusu güldüğünü düşündü. İçinde kıpıran vurup kırma isteğini böylece gizlediğini. Oysa yüzü az önceki kadar kıpırtısız ve asıktı. Bir süre sonra bunun ayrımına vardığında parmağıyla yanına çağırdı cennetin oğlunu. Masanın üstündeki mektupları bir yerden bir yere aktararak tek tek gösterdi. Bunlar ne? Mektup. Onu ben de biliyorum. Kime? Hiç kimseye. Yüzü kıpkırmızı kesildi muhtarın. Bir an ne yapacağını bilemeden sağına soluna baktı. Titreyen ellerini yeleğinin cebine sokup çıkardı. Sonra alt dudağını dişleyerek başını salladı ve önündeki mektuplardan birini okumaya başladı. Ardından bir başkasına geçti. Derken bir başkasına. Bütün mektupların kenarı çiçeklerle süslenmişti. Dallar tıpkı bir yılan gibi kıvrıla kıvrıla köşelere doğru akıyordu. Kim mektupların sonunda da gagasına zarf tutuşturulmuş kuş resimleri vardı. Her seferinde kuşların uçuş yönleri değişiyordu. Birbirlerine aynaydılar sanki. Ama muhtar onların ters görüntüsünü henüz fark etmemişti. Aklı fikri kargacık burgacık yazılardaydı. Sayfalarda aşk yüklü iki hamaldan söz ediliyordu sürekli. Aşkın saksısından, gölgesinden, kır çiçeklerinin nereye yürüdüğünden, aşkların ölümü ölümlerinden çok sonra kabullenişinden ve bu nedenle insanların ölü aşk hamalı olduğundan söz ediliyordu. Ama onca sevince, onca kedere ve kaygıya karşın cümlelerinin hiçbirinde kızın adı geçmiyordu. Muhtarın kafası karmakarışık olmuştu. Sen mi yazdın bunları? Ben yazdım dedi cennetin oğlu. Bok sen yazdın diye bağırdı muhtar. Bunca sözü düzecek kafa sende ne arar? Kime yazıldılar sen onu söyle bana. Hiç kimseye. Muhtar yerinden kalkıp pencereye yürüdü. Mektupları tiksintiyle masanın üstünde bırakmıştı. Ardına bile bakmadan onlardan sessizce uzaklaşıyor hatta kaçıyor gibiydi. Hiçbir şeye yaklaşmak istemiyordu artık. Hiçbir şeyi görmek ve dokunmak istemiyordu. Oysa pencereye çoktan yaklaşıp perdeyi aralamıştı. Hiç kimseye diye düşündü karanlığa bakarken. Hiç kimseye. Belleğinde yarım yamalak da olsa tanımadığı, görmediği birini canlandırmaya çalıştı. Ama ne yaparsa yapsın yaratacağı kişinin yüz çizgilerini netleştiremiyordu. Bana bak dedi hızla geri dönerek. Gençliğin ne demek olduğunu bilirim ben. Anamın karnından sakallı çıkmadım herhalde değil mi? Bir insan sevmek istemese de gençliği sever. Sen de sevmişsindir belki sevme demiyorum. Demiyorum ama adabıyla yapın şu işi. Çamur gibi yüzünüze gözünüze bulaştırmayın. O donu boklu ananı Raşit'e kaç kez gönderdin de kızını vermedi sana. Bir kerecik olsun gönderdin mi ha söyle. Diyelim göndermedin, diyelim Cenk Evestesi bir hüdük seni bir köşeye çekip kulağına gavurluk üfledi ve sen tutup kızı kaçırdın. Gençlik bu dedik ya, her şey olur. Ama şimdi olan oldu, ölen öldü. Kızın yerini söyle bana. Söyle ki babasıyla konuşup işi tatlıya bağlayalım. Nerede kız? Susuyordu cennetin oğlu. Öyle derin susuyordu ki sessizliği muhtarlık odasının duvarlarından sızıp dışarı taşıyor, köy meydanında gündüzden kalan ne kadar ses varsa hepsini silip geçiyordu. Muhtar sırtını duvara dayamış, onun ellerine bakıyordu dik dik. apayrı birer yaratıktılar sanki. Soluk alıp veriyor, belki de bir şeyler gizliyor ya da korkuyorlardı. Derken ne olduğunu kimse anlayamadı. Muhtar danalar gibi böğürmeye başladığında kimse yerinde değildi zaten. Kandil önce pır pır titremiş, sonra da sönmüştü. Karanlıktı artık ve karanlık öfkeyle savrulan yumruklardandı. Tekmelerden, haykırışlardan ve birbirine karışan sövgülerdendi. Bekçinin şapkası vardı içinde. Yuvarlanıyor, kimi zaman bir el tarafından yakalanıyor, sonra yeniden kaçırılıyor ve çiğneniyordu. Onu hemen yanında Cennet'in oğlu emeklemeye çalışıyordu hıçkıra hıçkıra. O da yakalanıyordu şapka gibi, o da çiğneniyordu. Bu kargaşanın ne kadar sürdüğünü kimse bilemedi. Bekçi titreyen elleriyle kandili yeniden yaktığında Cennet'in oğlu yerde acı acı kıvranıyordu. Şakağına inen dipçik darbesi yüzünü kana boyamıştı. Gözlerini güçlükle açıp bekçiye baktı bir ara. Olup bitenlerin sonuna nokta koyarcasına üst üste yutkundu. Devrilen sandalyeleri düzelten bekçi onunla göz göze gelmeye çalışıyordu. Daracık bir mekanda bunu başarabilmek oldukça zordu oysa. Nereye bakarsa baksın kanlı bir yüzle karşılaşıyor, yarı ölü bir çift gözün görüm alanından kurtulamıyordu. Belki de bu yüzden sandalyelerin yerini birkaç kez değiştirip onları duvarın dibine yeniden dizdi. Şapkasını aradı sonra. Sonunda kendine ait bir ayrıntıya dönebildiği için birazcık rahatlamıştı. Ne var ki bu pek uzun sürmedi. Şapka Cennet'in oğlunun altındaydı. Onu almakla almamak arasında bocaladı bir süre. Elini atıp başını kaşıdı, yutkundu, içinden binlerce şey geçirdi ve parmağını bile oynatamadan öylece kaldı. Muhtar bitkindi. Başını ellerinin arasına almış, durup dinlenmeden Cennet'in oğlu tarafından yaratılan hiç kimseyi düşünüyordu. Mektupların adı sanı bilinmeyen, hatta bedeni bile olmayan bir insana yazıldığını kabul etmek olacak iş değildi. Üstelik köyde akılları bulandırmak için yeterince yok vardı. Asker Hamdi bunların başında geliyordu kuşkusuz. Sonra onun bir avlu dolusu çocuğu. Sonra aynalı Fatma, hayalet gibi gelip geçen o çerçi, ardından güvercin. Şimdi bu mektuplardaki yok çıkmıştı ortaya. Hem bu yok, yok oğlu yoktu. Ötekiler gibi ne ismi biliniyordu ne cismi. Arkasına yaslandı muhtar. Gözleri yerdeki kan lekesinde. Yoksa bu köyde herkesin bir yoku mu var diye geçirdi içinden. Böyle bir yargıya çok daha önce varamadığı için hayıflanmıştı. Belki de doğru düşünüyordu. Herkesin bir yoku vardı köyde. Herkes kadar bir yoklar sürüsü vardı da evlere girip çıkıyorlardı insanlar gibi. Kahveye oturup çay içiyor, tarlada çalışıyor, çınarın gölgesinde toplanıyor ve ölümlerde ağlayıp düğünlerde oynuyorlardı. Muhtarın haberi yoktu bunlardan. Hiçbiriyle karşılaşmamıştı. Ola ki köylüler büyük bir titizlikle gizliyordu yoklar sürüsünü. Herkes kendi yokunu sessizce besliyordu. Bu konuda her insanın kendine özgü bir yöntemi vardı belki. Söz gelimi kimi geceler boyu düş yedirirken kimi ninni içiriyordu yokuna, kimi türkülerle masallarla besliyordu, kimi sessizliğiyle büyütüp sesiyle uyutuyordu, kimi de giyecek diye kendini giydiriyordu. Cennet'in oğlu da mektuplarla besliyordu işte. Hiç kimse dediği yokunu sözcük sözcük büyütüyordu gizlice. Çiçek desenleriyle kokulandırıp kuş resimleriyle dillendiriyordu. Kaşlar yaratıyordu harflerden, dudaklar, gözler, saçlar. Anasına sezdirmeden yürüyüşler de yaratıyordu belki harflerle. Adı sanı bilinmeyen bir yok, Cennet'in evinde odadan odaya geziyordu böylece. Merdiven basamaklarını tırmanıyordu harflerden bir tırmanışla. Sofraya oturuyor, Cennet'le birlikte çorba pişiriyor, tuzuna bakıyor, su içiyor ve Cennet'e baka baka giderek Cennet'in kendisi ya da düşleri oluyordu. Hiç kuşkusuz bu durumda Cennet, düş diye bir başkasının gerçeğini yaşıyordu. Bir yokun yaşamını. Zavallı Cennet diye mırıldandı muhtar. Cennet'in oğlu uzandığı yerden başını kaldırmış ona bakıyordu. Gece yarısı sorgu yeniden başladığında muhtarlık odasının önünde karaltılar birikmişti. Akşamdan bu yana avlulardan tek tek çıkıp geliyorlardı. Olup bitenler hakkında henüz kimse kimseyle konuşmamıştı. Söz birliği edinmişçesine herkes susuyordu. Gene de nereden doğduğu ve ne dediği anlaşılamayan fısıltılar yükseliyordu karanlık sokak aralarından. Kalın bir uğultu duvarları, bacaları ve ağaçları aşarak köy meydanına doğru akıyordu. Her karaltı yalnızdı ilk bakışta, yapayalnızdı ama birlikteydiler. Taşa, toprağa ve karanlığa sıvaşan yapışkan bir endişenin içinde kendilerini kendilerine birbirlerinin görüntüsünden yansıtan kırık birer aynaydılar sanki. Sır gibi büyüyorlardı. Çocuklarıyla karılarını evde bırakanlar yüzlerinde taşıdıkları birkaç kişilik endişeyle olduklarından çok daha iriydiler ve her adımda bir adımda evde kalanlar için atıyorlardı. Muhtarlık odasının önündeydiler şimdi. Sessizce kapıya bakıyorlardı. Çınarın gerisinden hala tek tük de olsa gelenler vardı. Onlar da oturdular sonra. Bedenlerini kalabalığın sessizliğine bağladılar. İçlerinden biri ağlamaya başlasa ötekiler de ağlayacaktı. Ya da kalkıp yürüse yürüyecekler. Ama kararsızdılar. Muhtarlık odasından gelen haykırışlara, sövgülere ve çırpınışlara karşı ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Ve taşıdıkları endişe kendi sessizlikleriyle içerideki gürültünün birleştiği noktada öyle hızlı büyümüştü ki köy meydanını dolduran karaltıları gitgide zift gibi koyulaşmıştı. Artık gecenin içinde bekleyen bir geceydiler. Muhtar öfkesinden boğulmak üzereydi o sırada. Bir yandan cennetin oğlunu tekmeleyip tokatlarken bir yandan da kulağını vermiş kapıyı dinliyordu. Dışarıda birilerinin soluk alıp verdiğini duyuyordu sanki. Yoklar sürüsü diyordu içinden. İşte geldiler. O böyle der demez inanılmaz bir sessizlik çöküyordu kapının dışına. Bir bakıma dışarısı da yoklara karışıp bir yok oluyordu. Durdu muhtar. Göz ucuyla bekçiye baktı. Bekçi onun bakışlarındaki kaygıyı da yüklenerek yavaş yavaş yüzünü kapıya çevirdi. O anda dışarıda yüzlerce el kıpırdandı sanki. Yüzlerce tırnak büyük bir sabırsızlıkla kapıyı tırmalamaya başladı. Bekçi şaşırmıştı. Muhtarsa olup bitenlerin bir yanılsama olduğunu düşünüyordu. Bir sigara yaktı sonra. Üst üste emerek kapıya doğru yürüdü. Dumandan bir zırhın içinde adımlarını korkusuzca atıyordu. Kandilin ışığı ondan önce çıktı dışarıya. Bekleşen köylülerin yüzlerini, omuzlarını, şapkalarını ve ellerini yalayarak çınarın yanına kadar uzandı. Kalabalık kıpırdandı usulca. Görmeyen, duymayan ve konuşmayan, etten kemikten bir boncuk harmanı gibi birbirlerine biraz daha sokulup üst üste yığıldılar. Yüzlerini kaldırıp baktılar sonra köy meydanı birdenbire ışıldayan gözlerle doldu. Hiç ummadığı böylesine bir görüntü karşısında hafifçe ürperen muhtar orada bekleyenlerin yüzü kadar yüzü olsun istedi o anda. Kuşkusuz hepsine yüzlerce gözle ezerek bakacaktı. Kalabalığı bir köpek sürüsü gibi çivileyecekti ki bir daha toplanmasınlar böyle. Bir daha var olduklarından şüphe edip ikide bir yok yaratmasınlar. Bekçi eşeğe çıkmış, muhtarın tepesinden uykulu uykulu köy meydanına bakıyordu. Eli mavzerli bir bekçi gölgesi eşikten aşarak kalabalığın üstüne doğru uzanmıştı. ''Ne istiyorsunuz?'' diye bağırdı muhtar. Kimseden çıt çıkmadı. Her şey eli mavzerli bekçi gölgesiyle muhtar sesinin altına büzülmüş birbirine bakıyordu. Köylüler sırtları çınara dönük olmasına karşın çınarı gördüler sonra, hışırtısını işittiler ve onun altından geçip yürüdüler belki. Evlerine varıp kapıları açtılar, bildik kokular duyup bildik eşyalara dokundular, çocuklarının saçlarını okşadılar, şekerlenen yastıklarda karılarına göz attılar ve geri döndüler sonra. Avlulardan tek tek çıkıp köy meydanında yeniden toplandılar ve aynı gözlerle kapıya bakmaya başladılar. Muhtar hala orada eşikteydi. Zaman elinde tüten sigaranın ucuna arada bir dokunup dokunup geçiyordu. O kırmızı nokta ışıdıkça can alıyordu kalabalıktan. Söndükçe can veriyordu. Zaman muhtarın sigarasından sekip köylülerin arasına karıştı sonra. Gensine gensine. Adı cennet olan karaltıyı bulup avuçlarına doldu. Terleyen bir çift el, serin bir dizin üstünde kararsızca birbirine oldu bir süre. Bu sessiz hareketleriyle bir şeyin vaktini olgunlaştırıyorlardı sanki. Ve karanlıkta kanatlarını titreten iki kör serçeye benziyorlardı. Muhtar sigarasını ayaklarının dibine fırlatıp ezdi. Soluk alıp vermekten başka hiçbir ses çıkarmayan bu kalabalığın köylülerden oluşmadığını düşündü bir an. Yalnızca bakıyorlardı ona. Kulakları bile gözdü sanki. Elleri, ağızları gözdü. Kim bilir kim, kim bilir neyle getirip getirip yüzlerce göz dökmüştü muhtarlık odasının önüne. İnsan kılığında yüzlerce göz. Yoklar sürüsü önce gözleriyle gelmişti belki. Ne de olsa göz her zaman öncüdür. Daha sonra belki gene böyle bir gecede ya da köylülerden birinin daha kayıplara karıştığı berbat bir akşam ayaklarıyla geleceklerdir. Göz ayağa muhtaçtır çünkü. Öncülük görevini çoğu zaman ayakların öncülüğüyle yerine getirir. Ardından yokların kulakları yağacaktır köy meydanına. Kepçe kepçe, kepçeleri varlıklarından kuşkulandıran kulaklar. Bekçi öksürdü muhtarın arkasında. Kalabalık bu fırsatı bekliyormuş gibi öksürüğe tutunarak bir adım ilerledi. Çarpık çurpuk gölgeleri çınara doğru biraz daha uzamıştı. ''Beni dinle muhtar!'' Bekçi telaşla sesi aradı. Cennetim ben cennet dedi aynı ses. Oğlumu geri isterim. Muhtar yutkundu. Sonra kapıyı gürültüyle kapattı köylülerin suratına. 17. Çırak hala dönmemişti. Sabrı tükenen berber onun gitgide maymun akıllı olduğunu söyleyerek ikide bir kapıya çıkıp yola bakıyordu. Yanımdaki sandalyeyle kapı arasında yuvarlanıp duran bir öfke topuydu sanki. Sesi hızla uzaklaşıp hızla yakınlaşıyordu. Artık hem kapının önünde hem de içerideydi. Kapıdaki cadde boyunca öfkeyle koşup gitmeye, içerideki tedirgin duruşuyla kapıya yeniden çıkmaya her an hazırdı. Benimse iki berbere aynı gözlerle bakmaktan başım dönmüştü. Şimdi gelir nasıl olsa dedim yatıştırmak için. Boşuna öfkeleniyorsun. Yani bu kadar olmaz diye omurdandı. Jilet dediğin şey Fizan'da satılmıyor ki. Caddede yüzlerce market var. Şu halime bak. Elini uzatmış, koltukta uyuyan yüzü sabunlu adamı gösteriyordu. Düştüğü duruma bakılırsa yerden göğe kadar haklıydı. Ama bunun fısıltıyla da olsa ona söylemek istemiyordum. Böyle bir şey çırağın aleyhine olurdu ki zavallı çocuğun elinde jilet kutusuyla daha kapıdan girer girmez tıpkı cennetin oğlu gibi itilip kakılmasına dayanamazdım. Ne var ki o sırada berbere haklısın demekten daha beter bir şey söyledim. Belki de çırak dönmeyecek deyiverdim durup dururken. Gözlerindeki cellat gözlerini çevirip hışımla yüzüme baktı. Oturduğum yerde ansızın ağır bir tokat yemiş gibi sarsılmıştım. Bir yandan da ağzımdan çıkan sözün anlamını çarpıtacak yeni düşünceler arıyordum. Oysa ne yapsam boşunaydı artık. Berber yerinden fırlayıp dükkanın içinde o köşeden o köşeye gip gelmeye başlamıştı. Çırağının dönmeme olasılığı onu öyle çok öfkelendirmişti ki dişlerinin gıcırtısını bile duyuyordum. Hiç kuşkusuz ağzına cüssel bir çırak almış hırsla geveliyordu. Sonra birdenbire durdu. Ben dedi uçurumları öfke dolu bir sesle çırağı aramaya gidiyorum kusura bakma.